Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Ender Yıldız.
Merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özağa.
Yine yepyeni bir programla karşınızdayız. Yine güzel bir gündem hazırladık sizler için. Enteresan konularda seçtik değil mi?
Aynen.
Hiç güzel bekletmeden konular. O yüzden konulara girmek istiyorum. İlk olarak klasikleşmiş ekran kartı haberlerinden başlayacağız. Ekran kartı firmalarından başlayacağız aslında. Çünkü direkt olarak ekran kartı
değil. Öyle bir sürü 100 tane firma var gibi.
Evet, eski günlere gitti aklım.
Yani çok eskilere gitti.
Nvidia tarafındayız. Biliyorsun X1, Tegra X1 çok güçlü bir platform. Nerede kullanacağını çok merak ediyoruz. Otomobil tarafında zaten acayip şeyler yapacağını da düşünüyoruz. İkimiz de aynı fikirdeyiz. Yakın zamanda biliyorsun oyun geliştirici konferansı var Mart ayında.
Evet.
Ve Nvidia'nın da orada biliyorsun bir şeyler açıklamayı sevdiğini biliyoruz. Orada da büyük ihtimalle Tegra X1'li bir cihaz göreceğiz. İşaretler tablet yönündeki bir ürünü gösteriyor ama benim gönlüm açıkçası el konsolundan yana.
Yani ben de konsol olmasını isterim ama ortaya bir de davetiye çıktı. Bu davetiye İspanya'da Mobil Dünya Kongresi'nde yapılacak bir etkinliği gösteriyor. Şimdi 2 ya da 3 haftalık bir aralıkla iki farklı ürünü, aynı çipi kullanan iki farklı ürünü tanıtmazlar diye düşünüyorum. O davetiyeye bakıldığı zaman tablet gibi bir şeyin geleceği aşikar gibi görünüyor. Çünkü form faktörü olarak yani Shield el konsolunun devamı gibi cihaz yok orada anladığım kadarıyla. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. O davetiye diyor ki 5 yıldır üzerine çalıştığımız bir şeyi size göstereceğiz. Şimdi tablet olarak baktığınız zaman Yersen gibi bir atmaca olmuş oldu.
Çünkü 5 yıldır tabletin neyinde çalışıyorsun?
Ya muhtemelen orada Tegra X1'e gönderme yapıyorlar. Yani X1'in üzerinde 5 yıldır çalışıyoruz.
Yani Tegra jenerasyonunun üzerinde 5 yıldır.
Onu da yersen. Neden biliyor musun? Bak onu anlatmakta fayda var. Çünkü eğer bu Tegra K1 olsaydı, Tegra K1'in Denver versiyonu olsaydı derdin ki tamam özel mimari geliştirmek zaman oluyor. Çünkü onun çift çekirdekli versiyonunda Nvidia tasarımı vardı açıkçası bakıldığı zaman. Derdin ki hani bunu geliştirmek hakikaten 5-6 yıl sürdü. Çünkü Nvidia'nın x86 yapmak için yola çıkıp daha sonra ARM'a dönüp özel mimari geliştirme çalışmaları hakikaten 2008-2009'lardan başlıyor.
Ki mimarinin de teknik detaylarını birkaç incelemede ben okudum. Bildiğinde GPU mantığıyla çalışıyor K1'de yani. İşleme mantığı, verileri işleme mantığı
Denver öyleydi. Denver öyleydi hakikaten. GPU'ya çok benziyor. Arkada kod morphing yapıyor. Yani kod dönüştürme işlemi de gerçekleştiriyor. Çünkü en nihayetine bakıldığı zaman ARM'ın V8 mimarisiyle İZA komut seti seviyesine bir uyum söz konusu ama farklı bir tasarım esasında bakıldığında. Şimdi ama Tegra X1'e dönüldüğü zaman Tegra X1 açıkçası kümelerin bağlantı teknolojisini bir tarafa bırakırsak her çekirdek tasarım olarak Vanilla ARM Design. Yani hani bakıldığında ARM V8 4 tane A57, 4 tane de A53 var. Dolayısıyla o 5 yıl sürmez. Evet, ARM için de 5 yıl belki sürmemiştir açıkçası bakıldığı zaman. Yani 5 yılın neyini tasarlamışlar? Herhalde 5 yılın 4 yılında düşündüler biz ne yapalım diye.
Son 5 yıl önce biri bu fikri ortaya attı. Anca 5 senede gerçekleştirebilirler yani teknolojinin gelişmesiyle beraber. O yüzden 5 yıldır geliştiriyoruz.
Ya da belki şunu düşünmüş olabilirler. 5 yıl önce hani bir cihaz olsun ki şu şekilde oyun yani şöyle bir oyun performansı ortaya çıkartabilsin dedikleri o performansın karşılığı olan cihaz.
Konsol seviyesi
yani mesela. Evet gibi referans alınabilir ama teknik olarak 5 yıllık bir şey ortada yok açıkçası.
Ama ister tablet ister el konsolu olsun X1'in performansını nihayet birebir deneyip test edebilme açısından güzel bir platform olacak. Fiyatı da uygun olursa $300
yani ilk tabletin fiyatı fena değil açıkçası bakıldığı zaman. Şimdi 10 wattlık aşağı yukarı 10 wattlık bir silikondan bahsediyoruz zaten. Dolayısıyla telefon zaten hayal olan bir cihazdı. Tablette bile 8 inç ya da üstü bir tablet olacak ki onun tam anlamıyla hakkını verebileceği bir termal bütçe ortaya çıkabilsin. Tabii burada artık şöyle bir soru işareti ortaya çıkıyor. Performans zaten çok iyi olur. Bu aşikar. Çok güçlü bir platform çünkü. 256 çekirdekli bir yeni nesil Maxwell tabanlı bir GPU'muz var ama
CPU'yu boşa
GPU'da. Çünkü CPU'nun türevini çok göreceğiz zaten. 810'lar vesaire. Ama burada şöyle bir soru işareti var. Bunun hakkını verebilecek oyun var mı?
Tabii.
Ya da yakın gelecek çıkacak mı? Hayır. Yok yani hani çok yakın vadede ben gerçek anlamda bu platformu yürütebilecek bir oyunun çıkacağını zannetmiyorum mobil için.
Nvidia'nın şöyle bir argümanı var. Unreal Engine 4 işte mobile geliyor falan filan. O motoru kullanan oyunlarda kolay port edilecek tarzında açıklamalar var ama ben de ya öyle çok derin oyunların hani aktarılacağını çok düşünmüyorum. Önce teknoloji demolarını göreceğiz.
Şimdi bak 3 kere tekrarladım onu. Şimdi Ender'cim bana kalırsa şimdi orada da şöyle bir durum var. Şimdi bu silikonu kullanan cihaz sayısı belli. Ya belli gibi görünüyor. Çünkü bakılacak iki
tane. Tekrar Shield, tekrar Handheld.
Şimdi bu cihaz hakikaten yani oyun geliştiriciler için bu cihazın çok satması gerekiyor ki adam oturup bu cihaz özel bir şeyler geliştirebilsin. Yani olay sadece bir donanım ortaya koymaktan ibaret de değil. Geliştirici dediğin adam kaç para kazanacağım onu hesaplıyor. Dolayısıyla bir tarafta Apple'ın milyonlarca satan platformu varken, diğer tarafta milyonlarca satmaya da işte Galaxy S6, HTC One, M9 gibi cihazlar varken ki bunların pek çoğunda Samsung S geçiyorum. Ortak platform Snapdragon 810 olacak gibi görünüyor HTC, LG ve bazı diğer üreticiler için. Şimdi adam buna niye kafa yoruz?
Tamam.
Ya Nvidia çok paralar harcayacak bu adamlara diyecek ki kardeş gel buna yap bir şeyler. Ya da cihaz kendisi çok satacak ki Nvidia ben geldim buna bir şeyler yapacağım. Sen buna para verme sen de ben yapmak istiyorum diyecek. Onlar da bugünden yarına 2-3 ayda olacak şeyler değil açıkçası. Kolay port olsa
zaten bile. Dünya pazarında satılan cihazlar da değiller. Çok Bir Amerika pazarına çıkıyorlar işte. Tek tük Avrupa'da.
Aynen.
Yani toplasan kaç tane cihaz satmıştır Shield markası altında.
Dolayısıyla iyi fiyatı, yani çok güzel bir tablet olacak kesin. Donanım olarak en güçlü cihazlardan birisi olacak. Kaldı ki marketteki bütün oyunları canavar gibi oynatır bu tablet. Ama hani arka planda 5 yıllık bir cihaz değil, onu söyleyelim. Ve hani bugünden yarına oyun dünyasını geliştirebilecek bir cihaz değil. Çünkü öyle olması için Nvidia'nın bu çipi sadece kendisinin değil diğer üreticilere vermesi gerekiyor ki orada da üretici bunu alır mı? O da başka bir soru işareti.
Aynen öyle. Ama güzel bir cihaz geleceğini söyleyebiliriz. Nvidia tarafıyla devam edelim. 900 serisi Nvidia'nın başına çok şaştı biliyorsun. Özellikle 970.
Her hafta bir skandal.
Bir skandal. Şimdi şöyle bir haber geldi. Nvidia yeni bir sürücü güncellemesiyle ki yeni çıkan 347-29 numaralı sürücü 900 GTX 900 Mobile platformundaki hız aşırtma desteğini kaldırmışlar. Ve yaptıkları açıklamada kazara bir bug'dan dolayı bu yanlış şeyi açmışız. Şimdi kapattık. Deyip milleti şey yapmışlar. Zaten aran şu anda müşterilerle şey, tüketicilerle kötü. Bence böyle bir hamle hani açık kalsın bırak insanlar yapsın. Ben Nvidia'yı şu mantıkta anlayabiliyorum. Şimdi dizüstü bilgisayar termal olarak çok sınırlarının belli olduğu board'unun elektrik sağlama sistemlerinin hep belirli
toleranslara göre yapılmış. Şimdi dizüstü var, dizüstü var yani.
Ya tabii ki. Şimdi oradaki platformda bir masaüstü bilgisayar gibi rahat hız aşırtma vesaire yapamıyorsun. Soğutma olsun, enerji iletimi, enerji hatları olsun. Ama insanlar da yapıp iyi değerler elde etti ve herkes de memnundu hayatından. Hani 980 mobilleri 1300-1400 MHz core'lara çıkaran adamlar vardı bildiğin. Masaüstü sınıf performans adam alıyordu. Şimdi tabii yani ki şey olacak.
Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Yani tüketiciye bir şekilde bir özellik veriyorsun. O artık tüketicinin kazanılmış hakkı oluyor bir yerden sonra baktığın zaman. Teknik olarak bazı sınırlamalar evet var ama en nihayetine odaklandığı zaman Maxwell jenerasyonuna ne kadar hız aşırtmaya yatkın olduğunu zaten biliyoruz. Kaldı ki bir yerden sonra zaten Oracle'un iyisi, kötüsü, artısı, eksisi bir tarafa da Oracle hangi ürüne, hangi cihaza yapılırsa yapılsın risk zaten kullanıcıya ait oluyor. Dolayısıyla bırak da onun teknik sınırlarını kullanıcı belirlesin artık. Eğer varsa özellik verildiyse.
Ya Nvidia zaten buna sürücüyle kilitledi ama ben birkaç gündür araştırıyorum bu konuları. Birkaç eleman var dizüstü forumlarında ünlü. Bir SLVY biri de yanlış hatırlamıyorsam iki. BIOS yazıyor adam ya şeylere. Bu Klevo'nun, Milevo'nun yüksek performanslı bilgisayarlarına bildiğim BIOS yazıyor adam. Hani BIOS'tan voltajı frekansı ayarlayıp büyük ihtimalle yine bir şekilde önüne geçecekler.
Ya geçilmesine geçilir ama tabii bakıldığı zaman biliyorsun. Geçen hafta da mobilde kazara G-Sync açtılar. Evet. Modülsüz çalışabildiğini gördük. Şimdi böyle bir durum ortaya çıkıyor. En nihayetinde çünkü Klevo dedin. Ya bu üreticilerin tuğla kalınlığı notları da var. Tabii. Mübarek hani masaüstü bilgisayar gibi termal bütçe alabileceğin cihazlar bunlar bakıldığında. Bunların örneğin işte MSI GT80 Titan. Şu kalınlıkta bir notebook açıkçası baktığınız zaman. Dolayısıyla bunlar aslında hız aşırtmaya yatkın da cihazlar. Orada 1000 MHz, 1100 MHz yaptığınız zaman mobilde fark ediyor.
Tabii eder.
Dolayısıyla hani bir hata yapmışsın madem onu kapatarak değil de kullanıcılara anlatarak ve makul sınırlarını çizerek yol izlemek
bence daha doğru. Koyarsın sürücüye bir ekran. Doldurursun şeyleri.
Ya da bir opsiyon koyarsın. Uyarı
yazılarında doldurursun oraya. Bak diyor açarsın yaparsan böyle olur. Garanti dışı kalır falan. O sorumluluğu kullanıcıya atarsın. İşin içinden
çünkü çıkarsın. Neden biliyor musun? Burada şunu söylemek istiyorum. 960'ın GeForce GTX 960 ekran kartının resmi Nvidia slaytlarına bakıyorsun. Overclockçuların rüyası gerçek oldu. Ya sen zaten o komüniteyi yakalamak istiyorsun. Bir de diyorsun ki overclock sisteme zararlı.
Bir de Maxwell zaten insanı tahrik ediyor overclock yap diye. Değil mi? Dizüstü de olsa da şey de olsa.
Yani %5 performans olsun, bedava alacağımı bilsin. Ben de yaparım yani sonucunda insanlar bunun için zaten uğraşıyorlar.
Hayır, sırf öyle de düşünmemek lazım. Hani undervolt ediyorsun, sıcaklığı düşürüyorsun, enerji tüketimi. Birçok opsiyon var. Herkes kendi isteğine, ihtiyacına göre optimize edip değiştirebiliyordu cihazları. Şimdi onlar maalesef.
Ama 900 serisi herhalde Nvidia'nın performans olarak olmasa bile politik marketing olarak,
pazarlama olarak
çok hatırlamak istemeyeceği bir şey olacak gibi görünüyor açıkçası.
AMD tarafıyla devam edelim. R9-300 serisi hakkında bilgiler baya baya geldi.
Gelmese de olur mu yani, bu şekilde.
Şu anda gözüken şey 370, 380, 390 ve 395 X2 türevi bir kart olacak. Düz 370 şu an gördüğümüz tonga. Hı hı. 370X'e tamamen açılmış tonga olacakmış. 280 serisi için AMD'nin Grenada mıydı? Bir
380 serisi için.
380 serisi için şey yapıyorlar. Hawaii Refresh'e gidecekler. Silikon noktasında bazı tasarımsal optimizasyonlar yapacaklar ama oradaki amaçları da saat frekansını yükseltip İşte 970-980'i yakalamak. Hani enerji tüketimini düşürelim diye bir ya algı yok
hiç
galiba.
Hiç düşünmemişler yani. Herkes onu bekliyordu ama AMD hiç o tarafa eğer bunlar doğruysa çünkü birbiriyle çelişen çok fazla bilgi var açıkçası bakıldığı zaman ama şimdi teknik özelliklere bakıldığı zaman mesela 380-380X serisinde yine işte bakıldı 2816 core çekirdekli bir GPU olacağı söyleniyor. Yani 512 bit, Hawaii Refresh, daha yüksek frekans. Enerji tüketimini düşürmek bir yana yükselecek gibi görünüyor açıkçası bakıldığında. Çünkü 20 nanometre değil. Görünen o ki yine 28 nanometre olacak.
Tabii bir de 390 var. Biliyorsunuz zaten Fiji ve Fiji XT olacak. Artık tamamen ayrı bir yer. O high bandwidth memory falan tamamen şey olacak ama Açıkçası bana mantıklı geldi Hava'yı biraz refresh edip şey yapmak. Tonga da zaten yeni mimari. Performans olarak da Full HD'yi zaten iyi destekliyor. Hani ürün gamı yerleştirme açısından mantıklı olmuş ama Hava'yı refresh'e biraz daha fazla
bence şeyler ürün gamı olarak da mantıksız olmuş. Neden biliyor musun? Çünkü 390 serisi yeni bir GPU tasarım. Daha güçsüz olacak. Belki daha az enerji tüketen de bir GPU olacak. Çünkü orada daha fazla özel dokunuş olduğu belli. Ama biraz segment ineceksin. Daha zayıf performans ve daha fazla güç tüketiyor.
Şu anda da aynı şey var biliyorsun.
Var işte, çok sürülebilir bir şey değil ki.
Ya şu doğru andaki bir model o kadar. Ama öyle git. Yani çünkü, mecburen büyük ihtimalle.
Çünkü onun kadar. Lineer bir şekilde performans artarken oran ya ona bağlı işte bakıldığı zaman da güç tüketimi azalması gerekiyor. Emid'in ürün gamına bakıyorsun. 970-960'dan daha performanslı ama 960'ın enerji tüketimi daha zayıf.
Evet. Yani daha az. Aynı mimariden gittiği için avantajı var.
Şimdi daha stabil bir ürün gamı oluşturabilmek için de zaten bir mimari oluşturursun. Bunu tüm ürün gamına yayarsın. Aslında AMD de çok uzun süre bunları yaptı. Ama ne zaman şu renaming dediğimiz eski jenerasyonal ortaya bir yerlere konumlanır yeni isimle vesaire. Nvidia'dan uzun süre AMD o tarafta kaldı. Hı hı. Onun toparlamaları gerekiyor ama bakıldığında şöyle bir şey var. İyi yönden bakmaya çalışırsak eğer mesela şimdi 290 ile 280 var değil mi? 380 ve 390 arasında artık o 380'in hitap edeceği segmentin performansı da artmış olacak.
Tabii.
O güzel bir şey.
Bir de şimdi zaten 290 serisinin fiyatı düştü biliyorsun. O fiyat segmentte yine 250-300 dolar bandında.
O da bizim 380... için bir şey anlamı ifade etmedi ki dolar oldu 2,5.
Ha, tabii orada maalesef. Ama 380 seviyesindeki kartlar hani Full HD'yi bırak 2K ve 4K kartı olacak yani. Bildiğin 290X çünkü.
Evet evet öyle olacak. Ama tabii benim için heyecan yaratıcı. Yani,
şey değişiyor. Aldığın performans, paraya göre aldığın performans yükselmeye devam ediyor.
O, evet zaten yani iyi noktadan bakmak hı-hı. istersek bizim için evet. Önümüze duran en büyük argüman bu olacak. Ama dediğimiz gibi hani enerji tüketim seviyesinde bir yöntem çok fazla yardımcı olmuyor açıkçası. Yine hani bakıldığında net 380 yüksek performans sunacak ama 250 wattlık bir kartın olacak açıkçası bakıldığı zaman. Eğer bunların dışında bizim bilmediğimiz bir detay yok ise. Ama tabii kullanıcılar açısından bakmak gerekirse enerji tüketimine önem vermeyen performans isteyenler için başarılı bir çözüm olacak.
Ben zaten şey düşünüyorum. Kışın AMD sistem, yazın Intel sistem.
Ya zaten havalar da çok soğuk. Yani bilmiyorum. Şahsen benim evime inanılmaz bir doğalgaz faturası geldi. Herkes ondan şikayetçiyim zaten. Şu an evine gelen faturadan memnun olan adam yok. Bilmiyorsan memnun olsun.
Yok değilim canım.
Elektrik, doğalgaz bir şekilde sağlam faturaları ödüyoruz. Aynen. En azından küçük bir odada iyi bir bilgisayarla kolay kolay ısınabiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
Hakikaten yani bir de sıvı soğutma sistemi alırsınız. Sıcak havayı radyatörden basarsınız odanın içine bildiğiniz.
Kasayı ters çevireceksin direkt sana yapacak zaten değil mi?
Neden olmasın? AMD tarafıyla yine devam ediyoruz. AMD tarafından yapılan açıklamalarda bu 300 serisini destekler nitelikte. Kendilerinde çok heyecanlı olduklarını ve yakın zamanda duyurulacağı söyleniyor. Q2 erken diyorlar. Belki refresh olanları daha erken görebiliriz ama 390 için yaz ayları maalesef bize öyle gözükecek.
Yani evet şimdi artık son dokunuşları yapıyoruz demişler. Muhtemelen artık silikon üzerinde de belki kart üzerindeki son tasarım değişikliklerini yapmaya başladılar. Şimdi daha önceki bilgiler ikinci çeyrek içerisinde bu kartın geleceğini gösteriyor. Kart ailesinin duyurusunun yapılacağı ve bazı modellerin piyasaya çıkacağı yönündeydi. Ben açıkçası serinin yılın ikinci yarısına kalacağını düşünmüyorum. En azından iddialı olan birkaç modeli ikinci çeyrekte piyasaya sürerler gibime geliyor. Hatta Computex'te de biz özel tasarımlı versiyonlarını bile görürüz diye düşünüyorum. Çünkü yılın ikinci yarısına kalırsa 300 serisinin ilk modelinin piyasaya çıkışı ciddi anlamda Nvidia taraf kan kaybederler. Çünkü üreticilerin yani ekran kartı üretici firmalarının da AMD'den biraz şikayetçi olduklarını biliyorum ben. Yeni seriyi istiyorlar onlar. Şu anda çünkü satış dinamikleri bayağı ortaya çıkan skandallara rağmen Nvidia lehine doğru gidiyor.
Bu evet, bir gerçek. Nvidia'nın açıkladığı finansal değerlere baktığımızda.
Mutlular yani yüzleri gülüyor.
Yerinde. Birçok internet sitesinde de ben şeye bakıyorum, anketlere bakıyorum 970 ile ilgili. İnsanlar hani performanstan değil sadece yanlış bilgilerin açığa çıkmasından dolayı tepki
veriyor. Geri zaten %5'in altındaymış. Bu tabii şöyle bir şey var. Buna rağmen insanlar mutlu olduğu için mi geri dönüş yapmıyorlar yoksa konudan mı habersizler ondan emin değilim.
Ha, ya da bir şey yapsak da sonuca ulaşamayacağız diye de uğraşmıyorlar.
Ama hadi şu komik video var ya, şeyle 970'e dalga geçen adam alt yazı itibar ediyor yani. Biz hala bu işin içerisinde nasıl varız, sektöre nasıl geçiniyoruz bilmiyorum ama işte onun cevabı bu. Evet, yani katlan yaratında güzel katlar aşkısı bakıldığı zaman. AMD'nin bir an önce yeni seriyi başlatması gerekiyor ki.
Ortada GM200 gibi bir silikon da var. Görüntüleri dolaşıyor biliyorsun yani.
Evet bir de onu göreceğiz açıkçası.
Bir de Fiji'nin daha biz şeyini göremedik mesela bir GPU fotoğrafını falan hani. Tamam bu belki ürünün hazır olup olmama konusunda bir kriter değil ama en azından ortada bitmiş bir ürün de var yani öbür tarafta hazır bekleyen.
Yani şimdi AMD'ye de bir taraftan hak vermek lazım. Sonucunda bakıldığında küçülen bir kadro. Tabii. Bir taraftan bunlar, bir taraftan yeni nesil x86 mimarisi, diğer taraftan konsol GPU'larını, konsolun silikonunu daha iyi revize etmekle ve daha rafine hale getirmekle meşguller. Embed tarafı var, sunucu tarafı var. Yani onlar daha az kaynakla çok daha fazla şey yapmakla
zorlanmak durumundalar. Büyük firmalarla rekabet durumundalar. Evet pozisyonları o yüzden biraz sıkıntı. Sıradaki haberimiz Embedded Display, yani gömülü display portun yeni versiyonu ile ilgili. 1.4a artık VESA standart tarafından açıklandı ve 8K laptopların artık önünü açacağız. Bu Embedded Display portun son dönemde biliyorsun duyulmasının sebebi FreeSync ve aynen, bu G-Sync'in işte dizüstünde çalışması falan. 8K
da kim hangi kafayla atmış ben anlamadım o başlığı ya. Yani şimdi 8K notebook aklına mantığına sığıyor mu ya? Teknik olarak öyle bir imkan olması ayrı bir şey.
Tabii.
8K notebook yani niye aklına notebook gelmiş ki orada?
Vallahi 8K'yı ben de şimdi bir dizüstü bilgisayardan nasıl mantıkla hani geliştirmişler bilmiyorum ama tek bir sinyal attığında saniyede 10 gigabit veri aktarmak mesela.
4 ile çarptığın zaman onu.
Aynen.
30'lara daha geliyorsun artık yavaş yavaş. Acayip bir değer yani bakıldığında. Şimdi Windows 10 ve Mac OS X'in ileriki dönemle ilgili olarak 8K çözünürlük desteği verecekleri söyleniyor ama bu bir dizüstü bilgisayar ekranından ziyade o işletim sistemini büyük bir panelde kullanmak istersen sanki daha mantıklıymış gibi mi geliyor. Açıkçası bakıldığında zaten son Windows 10 etkinliğinde Microsoft'un kendi büyük ekran panellerini tanıttığını da biliyoruz. Ama burada önemli olan nokta şu. Yeni standart sayesindeki DisplayPort da her sene ekran kartı gibi yeni revizyon, yeni standartlarla kendisi sürekli günceller bir hale geldi. Benim için burada önemli olan nokta artan band genişliğine bağlı olarak işte G-Sync, FreeSync gibi teknolojiler daha verimli çalışabilecekler aslında teorik olarak baktığınız zaman. Tabi bundan istifade etmek isteyen endüstriyel kollar da olur. Çünkü embed diyorsun burada. Biz dizüstü bilgisayar monitörleri aklımıza geliyor ama sektörel bazı bakıldığında çok fazla kurumsal cihaz var aslında bundan istifade etmek isteyen. Son kullanıcı tarafında dizüstü bilgisayarları daha rahatlatır ama 8K notebook, 8K dizüstü bilgisayar çok anlamı yok açıkçası.
Ha şunu da belirteyim, hala bu 1.4a'da Adaptive Sync dediğimiz bu FreeSync'in çalışmasını sağlayan değişken zamanda yenileme oranı teknolojisi bir zorunluluk değil. Hala bir opsiyonel özellik olarak tutulmuş. Yani hala biz 1.4a'lı bir panelde cihazda görsek bu teknolojiyi desteklemiyor olabilir.
Yani sonucunda bunu opsiyonel olarak sunuyorlar çünkü her yerde kullanılmak zorunda da değil.
Yani zorun, yani dahil edersin. Bilmiyorum yani teknolojinin şeyinde yok, standartında yok. O benim biraz açıkçası şeyime gitti. Hoşuma gitmedi.
Ya benim için şu an o ne işe yarıyor? FreeSync işine yarıyor.
Yani
değil
evet
mi? Yani dolayısıyla bakıldığından onu mesela şimdi embed standart DisplayPort'lu tüm notebook'larda göreceğiz ister istemez. Her notebook'ta onun olması gerekmiyor açıkçası bakıldığı zaman.
Tabii yani zorunluluk
hedef
değil.
Hedef kitle ve kategorize etmekle ilgili bir şey bu ama hani bakıldığından yine de yaygınlaşacak. Çünkü artık oyuncu dizüstü bilgisayarların pek çoğunda biz bu teknolojiyi göreceğiz ister istemez.
Yani şu da olabilir. Tamamen sabit yenileme oranı bence kalkmalı artık. Yani insanlar bunun önünü açıyor. Dizüstüde de değişken zamanlı olsun, masa üstünde de olsun. Yani piyasada olmasa bu bir handikap bence çünkü monitörler için.
Ya bana kalırsa da öyle. Zaten DisplayPort bakıldığında açık kaynak bir standart aslında bu kadar. Ortak bir sektör konsorsiyumunu geliştirmekte olduğu bir standart bu. Yani ileriye dönük olarak öyle bir ihtiyaç duyarlarsa bunu yapacaklardır diye düşünüyorum. Ama HDMI'den farklı olarak bunu yapmak isterlerse yapması çok kolay. Evet. Anında bunu uyarlayıp zaten destekli yeni standartı üreticileri ya da isteyenlere verirler diye düşünüyorum.
Biraz
ama
da
olmalı bence de yani.
Biraz da Yonga Set haberleriyle devam ediyoruz. Biliyorsun Skylake gelecek. Bayağı da bir beklentimiz var. Chipset tarafında da birçok yeniliğe bünyesinde barındırıyor. Özellikle 100 seviyesiyle beraber, 100 serisiyle beraber PC Express 3.0 gibi şeyler de Güney Köprüsü'ne gelecek. Platform kontrolcüsüne. Bu da en fazla işte SATA'dan bağlanan SATA Express diskleri, daha hızlı ethernet kontrolcüleri, her şeyin önünü açacak. Bence geç kalınmış bir hamle. Bu zamana kadar Intel niye tutmuş? Yani Intel şimdi, işte bu chipseti çok yavaş geliştiriyor. Ben bunu sevmiyorum.
Şimdi oraya gelene kadar şöyle bir durum söz konusu. Bu haberler bize ne mesajı veriyor? Paranızı hazırlayın, platformu yenileyeceksiniz değil mi?
Sokette değişecek.
Soket değişecek. Değişmesi de aslında teknik olarak bunu kabul etmek biraz daha kolay. Çünkü yepyeni bir mimari geliyor. Dolayısıyla bir takım yeni özellikler için ekstra pinlere ihtiyaç duyabiliyor. Ya da ona uygun yeni platforma ihtiyaç duyabiliyorlar. Ha bana kalsa değişmesin ama teknik zorunluluklar olabiliyor bazen. Bunu söylemek gerekiyor. Tabii şimdi Z170, Z97'nin yerini alacak platform olacak. Yani hani Extreme Edition serisinin dışındaki en yüksek performanslı son kullanıcı platformu Z170 ve ilgili Skylake işlemcilerden oluşacak. Burada tabii PC Express hatlarının sayısının artması.
20 tane PC Express 3.0 hattı demek.
Yani evet, bu bile chipsetten gelecek olan. Evet. İşlemci tarafında buna eklediğiniz zaman dediğim gibi çok daha fazla depolama sürücüsünü çok daha yüksek band genişliğiyle bağlayabileceğiz. Bunun dışında yani birden fazla ekran kartı kurulumları için artık daha iyi bir zeminimiz var. SI'den bahsetmiyorum burada. Triple SI ya da Quad SI yapmak istersen eğer.
Güney Köprüsü'ne birini bağlayacaksın yani. Öyle
evet,
bir...
evet öyle
bağlayabileceksin. 8X bağla çalışsın ne olacak?
Bir de 3.0.
Ha, 3.0, yani 8X hiçbir sıkıntısı yok.
Hiçbir sıkıntı yaşamaz. Zaten hani bakıldığında onun arasındaki performans farkının göz ardı edilecek kadar küçük olduğunu biliyoruz. Pek çok aslında title yapımda, oyunda etkisini bile hissedemiyorsun açıkçası bakıldığı zaman. Yani daha modüler bir platforma doğru gideceğiz. Anlaşılan o. Çünkü hat sayısının artması, ekran kartı, depolama. Hani Z170'te mesela Ethernet kartları falan çok makul şeyler değil. Çoğun sonucunda son kullanıcıların çoğu için çok fazla anlam ifade etmiyor ama özellikle M2 standartına daha iyi destek verilmesi ve işte dediğimiz gibi ekran kartı tarafındaki esneklik kullanıcılara daha fazla potansiyel verecek gibi görünüyor çıkıyor.
Yani kısaca şöyle diyebiliriz o zaman. Bilgisayara bağladığımız her şey aslında hızlanacak ama bunun en hissettiğimiz noktası büyük ihtimalle depolama sürücüleri olacak.
Yani evet öyle görünüyor. Ki zaten bir bilgisayarın en zayıf performansını etkileyen unsur en zayıf donanımda deriz ve oluyor. Yani genellikle disktir. SSD'ler henüz tam anlamıyla kullanıcılara ulaşmadı. Ama bu platformla birlikte toplu bir artış göreceğiz gibi görünüyor.
Depolama bellek SSD derken Samsung'un yeni bir haberiyle devam etmek istiyorum. Samsung E-POP isimli verilen bir bellek tipine duyurdu arkadaşlar. Bu E-POP nedir? POP bildiğimiz package on package. Yani birden fazla paketi içerisinde barındırıyor ve içerisinde tek çipin içerisinde 3 GB bellek ve aynı zamanda 32 GB eMMC depolama şeyi var.
Ve üstelik tek kontrolcü ikisini birden yönetecek.
Evet. Yani tek paket işte çakıyorsun onu direkt SoC'nin yanına. Hem depolama işine hem de bellek işine çözüyorsun.
Çok güzel bir gelişme açıkçası. Neden
biliyorsun,
güzel
gelişme? Biliyorsun Toshiba da bunun SSD versiyonunu yapmıştı. Yaptılar. Tek pakette hem NAND hem kontrolcü.
Evet ama bu tarafta bakıldığından güzellik şu, yani ben bunu direkt akıllı telefonlar için yorumlarsam eğer artık daha ince cihazın önünü açabilecek gelişmelerden bir
daha
tanesi olacak.
Daha küçük baskı devresi.
Evet, daha küçük baskı devresi. Tek bir çiple, tek bir silikonla iki tane önemli aşamayı geçmiş oluyorsun. Bir tarafta DRAM, bir tarafta storage, depolama. İkisi birden cücük kadar bir yongan içerisinde akıllı telefonun ya da daha küçük bir mobil cihazın tüm ihtiyacını gidermiş olacak. Ve bakıldığından hızlar anlamında da çok vaatkar görünüyor. Sonuçta yavaş çözümler de değiller bunlar.
Kesinlikle.
Samsung'u tebrik etmek gerekiyor. Çünkü özellikle bu depolama tarafındaki silikon teknolojilerinde çok öncü bir firma. Gerçekten iyi şeyler yapıyorlar. Biz herhalde almak istesek her hafta bir Samsung haberi koyarız aslında buraya. Tabii. Bu tarafla ilgili olarak. Dolayısıyla yüksek performanslı mobil işlemciler gelişiyordu. Bir de bunları koyduğumuz zaman daha az enerji tüketen, daha yüksek performans sunan, daha ince ve daha hafif mobil cihazlar göreceğiz yani.
İşte o çekik gözlü arkadaşlar bu cihazları nasıl ufaltıyor, yapıyor derseniz işte cevabı bu. Kombine ede küçültüyorlar yani, ve...
Aynen öyle. İnanılmaz küçük çözümler ortaya çıkıyor.
Tek pakette, tek taşla işte kaç kuş? İki kuş. Burada iki kuş var. Bir de bunun içine NAND'ı da...
Tek kontrolcü nasıl? İki buçuk kuş gibi
bir
şey oluyor.
Ha, iki buçuk kuş, evet.
Öyle bir şey.
Biz ve terimlerimiz. Haberlerle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir soğutucu haberine değinmek istiyorum. Corsair'in biliyorsunuz Hydro serisi vardı. Bayağı bir model vardı. Hani H50'den başlayıp 110'lara kadar gidiyordu. Şimdi bunlar GT serisiyle değişti. Biliyorsun Asatek'te çalışıyordu eskiden Corsair. Üreticiyi değişmişler. Pompanın tasarımı falan biraz değişmiş. Aynı zamanda RGB LED de koymuşlar pompanın.
Sanırım iyi de olmuş. Çünkü Asatek'in ürettiği çözümlerde zamanla sıkıntılar
ortaya çıkıyor. Zaten H100'ler sıkıntılıydı ilk partide biliyorsun. Üstteki LED çalışmıyordu falan. Bir gidip geliyordu falan. O sıkıntı olmuştu.
Asatek herkes üreteceğim diye yetişemedi herkese yani.
Büyük ihtimalle öyle oldu. Şimdi üretici değişmiş. 280-140'lık da bir radyatörümüz var. Yüksek basınçlı fanlar var ve tam şeyde devirde 43 desibel kadar ses üretebiliyorlar. Ben biraz fazla buldum açıkçası fanları.
Yani ama tabii yani işte çapı büyük.
Tabii çapı büyük.
Bir ama gerçi aslında teknik olarak çapı büyüdükçe yarattığı gürültünün azalması gerekiyor ama sonucunda tabii dönüş hızıyla da alakalı olabilirim o.
Aynen, bir de bu radyatörün fin yani o yapısından, yaprak yapısından dolayı da biliyorsun. Her fanı takamıyorsun yani verimli bir şekilde takamıyorsun. Onun bir hava basıncı var. Belli bir noktanın altında kalırsa o şeylerin dizel arasından şey geçmiyor. Aynen öyle.
Yani bakıldığı zaman şöyle bir durum söz konusu. Biz bunu Ocak ayındaki CES fuarında tanıttıkları zaman gördüğümüzde tasarım olarak zaten güzel bir cihaz olmuş. Tabi burada önemli olan performans. Şimdi performans tarafında modern işlemcilere baktığın zaman artık bir özel çözüme çok fazla ihtiyaç kalmadı. Ama özellikle ben bu soğutucuyu Extreme Edition serisi işte 5960 ya da 5820 gibi 5930 gibi işlemcilere sahip olan kullanıcılar için tavsiye edebilirim. Çünkü gerçekten yapısı itibariyle platformu ya serin tutacak ya da makul seviyelerde yüksek hızlaşma potansiyeli alabileceğin bir çözüm ortaya çıkmış. Özellikle Corsair'in kendi link teknolojisine sahip olması da burada önemli avantajlardan bir tanesi. Eğer soğutucu üzerine kontrol kurmak istiyorsanız, daha iyi hakimiyet kurmak istiyorsanız gerçekten güzel çözüm. Zaten bakıldığı zaman böyle ürünler yapan çok da fazla firma kalmadı açıkçası. Ya da olanları da Türkiye'de bulmak çok kolay değil.
Maalesef.
Güzel bir çözüm.
Niş ürünler olduğu için bizde pek fazla şey yapılmıyor.
Bir de yanal dönerli. Işıklandırmak istersen de, renklendirmek istersen de ona da uygun bir platform.
Tabii sadece işlemci için düşünmeyelim. Biliyorsun Corsair aparat çıkardı. Ekran kartlarına da takabiliyoruz artık. O yüzden sıkıntı yok.
Zaten bugün bakın işlemciden ziyade ekran kartına ihtiyacı
daha
var. Yani.
Daha fazla ihtiyacı var. Biz de açıkçası bu tarzda bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Sizleri bu konuda bilgilendireceğiz. Bir sonraki haberimiz bir klavye haberi arkadaşlar. Mekanik bir klavyeyi konuşacağız ama mini mekanik
klavye. Ne güzel bir klavye olmuş değil mi?
Değil mi? Çok sevimli böyle.
Aynen, çok sevimli.
Al. Öyle üstünü sev. Öyle bir klavye yapmışlar. Özelliğini arkadaşlar ayrılıyor. Şimdi mekanik klavye nasıl ayrılıyor derseniz videosunda göreceksiniz.
Çok iyi yerlerden kesmişler.
Ortadan bildiğiniz kesmişler, mıknatısı koymuşlar ve hizalama çubuklarıyla beraber mıknatısla birbirini tutan bir yapı oluşturulmuş. Klavye güzel. Taşınabilirlik ön planda olduğu için numpad falan yok. Onları farklı fonksiyonlarla tuşlara atamışlar.
Evet, ticilerden genelde mekanik klavyelere numerik tuş takımı koyma taraftar değiller.
Cherry'nin
MX.
MX switchlerini kullanıyor, onu da söyleyelim. Benim tek beğenmediğim şey o iki parçayı birbirine bağlayan o kablo mekanizması. Ya şeye benziyor. Eşantiyon ne bileyim boyunluk
fuarlı çimlerin verdiği şey var ya böyle hani üyesi belirlendiriyorlar sargılı
margılar. Sargılı margılar iki kere şey yaparsın bozulur toplamaz bir daha. Allah aşkına oraya biraz daha güzel bir tasarım bir şey yapmışsınız.
Çok, çok
klavyeyi canavar gibi klavye yapmışsınız arkadaşlar. Oraya bir mekanizma yap bir şey yap.
Şimdi oradaki amaç şu iki parça bir kaybolmasın tamam mı yani. Bir iki parça yani klavye ayırdığın zaman iki parçayı aslında aynı şeyde tutmak için yapılmış bir hamle bu. Ama buna gerek var mıydı? Ondan emin değilim. Sonuçta iki parça da olabilir. Gelesin birleştirirsin yanlış kısmı bakıldığı zaman. Teknik olarak baktığın zaman. Çünkü ona da uygun. Mıknatıs var nihayetinde. Dediğim gibi çok dandik görünüyor. Hakikaten havasını bayağı almış. Onu söyleyebilirim.
Ya, tamam orada bir mekanizma olsun da o mekanizma bu mekanizma değil abi. Biraz daha profesyonel kaliteli bir şey olacak yani orada.
Göreceksin. Yani evet. Yani hakikaten
millet ne menteşeler ne bağlantı noktaları ne şeyler yapıyor Allah aşkına.
Şimdi tabii ama bence fikir güzel. Yani fikir, burada fikir tabii. Demek gerekiyor. Çünkü her ne kadar ülkemizde çok fazla olmasa da bu LAN parti olayları, oyun turnuvaları, işte çok oyunculu turnuvaların gerçekleştirildiği mekanlara genelde yurt dışında oyuncular kendi sistemleriyle gitmeyi seviyorlar. Genelde bir çantam var. Çantana sığmayan çevre bileşeni ne oluyor? Klavye oluyor. Kocaman bir klavye var. Çantanın dışına çıkıyor. Fermuarı kapatamıyorsun. Ama adamlar bu ihtiyacı görmüşler ve ortadan iki ayrılabilen bir klavye yapmışlar. Mıknatıslı bir yapı. Şöyle yaklaştığından itibariyle ikisi zaten birbirini tutuyor açıkçası.
Bir de yani kullanış itibariyle de birbirini ayırdığında ergonomik daha ergonomik oluyor. Şimdi İki elini böyle tutmak var.
Skype klavyelerde var ya zaten. Microsoft'tan da seviyor onu yani. Ama tabii ben onu kullanamadım ya hiçbir zaman.
Ona alışmak lazım ya. Uzun süre üzerinde çalışıp şey yapacaksın. Kullanacaksın.
Sıradaki aslında şey de olabilirmiş bak sözünü kestim. Lego formunda bir tip yapıp aslında şimdi iki ayırın diyelim. Ortaya ayrı bir modül de koyabilirsin belki. Farklı şeyi yönetebildiğin
değil mi? Girebildi.
O da mıknatısı olur. Bir taraf bir tarafına bağlanır. Diğer taraf diğer tarafına bağlanır. İstersen orada ne bileyim bir şey olur. Bir ekran koyarsın oraya. Örnek yapılabilecek şeyler çünkü bunlar. Oyundaki bir takım dinamikleri ya da donanımların bir takım işte fanın dönüş hızını, işlemci sıcaklık durumunu ekrandan takip edersin.
Ya içinden bir hani kol tutacak falan bir şeyler yap. Telefonunu koy üstüne mesela.
O da olabilir. Telefonunu. Evet,
ekran, ekran olarak onu kullan. Yani, daha da ekonomik bir çözüm olabilir.
Değişik şeyler yapılabilir.
Yapılabilir, yapılabilir ama tebrik ediyoruz. Hani işin zor kısmını yapmışlar.
Aynen.
Kalanın geliştirmesi de kolay olacaktır. Sıradaki haberleri biraz seri geçmek istiyorum. Kameralarda pek yer kalmadı. Onları da şey yapalım. İlk haberimiz termal macunu mu bitti? Ne kullanırsın?
Yani ben bunu ilk gördüm. Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani gündeme gelmek için yapılabilecek bir sürü şey var.
Yıllar ya geçen önce de mesela iPhone 6'nın üstüne adam erimiş alüminyum dökmüş. Ne olacak diye bakıyor. Ulan ne olacak? Bozulacak tabii yani. Yani. Salak salak işler yapıyorsunuz.
Yani bu olay şimdi Nutella'yı. Fındıklı Nutella'yı. Tamam açık.
Dünya şey Nutella günü için.
Yani dünya Nutella günü için. Nutella'nın içine bu neydi onun üreticisi? İtalyan firma Ferrero muydu?
Öyle bir şey.
Öyle bir şey değil mi? Yani güzel bir Nutella reklamı olmuş. Yoksa yıllardır mayonez kullananı var, ketçap kullananı var. Daha önce işte diş macunu kullananı var.
Ki iyi sonuçlar elde etmişlerdi.
Yani bunda da iyi sonuçlar.
İyi sonuçlar.
Yani AMD FX80 serisi 125 watt'lık bir işlemci 50 derecenin altında tutmuşlar. Evet. Demek ki yıllarca macun üreticileri de özel bir kampanya, özel bileşen var diye diye bizi yemişler ama tabii bu esne 2 saatlik bir testle öyle bir sonuca varamazsın.
Tabii canım
varamazsın.
Ya o kurunca ne olacak?
Tabii kurunca ne olacak? Kasanın içerisinde çikolata, gerçi Nutella kokan kasa güzel olur değil mi?
Çok komik olur ama yani işte insanlar işsiz arkadaşların yapabildiği şeyleri görüyoruz. Yani, Color Master'daki arkadaşlar da sıkılmış herhalde. Çünkü onların galiba bir projesi.
Onların gücümünde olan bir şey ama tabii şey var. Söz konusu Nutella olduğu için bayağı bir gündem olmuş. Açıkçası başka bir çikolata markası kullansaydın bu etkiyi yapmazdı muhtemelen değil mi?
Hayatta.
Nutella'nın öyle bir etkisi var ama ben tadını çok fazla sevmiyorum. Bilmiyorum sen seviyor musun?
Ben de bu. Benim çikolatada favorim Kinder Bueno'dur.
Yok hayır yani böyle sürme çikolatalarda. Ben vallahi hani Çokella'yı daha çok seviyorum ha. Çokella biraz daha tad olarak bana yakın gibi görünüyor.
Nestle'nin de o da galiba.
O galiba Ülker'in de yanlış bilmiyorsam. Şey de fena değil. Sarelle de fena değil aslında bakılırsa orada. Bir de bizim Torku var yerli. Onlar da son dönemde fena işler yapmadı aslında. Çikolata teslim yapsak ya.
Çikolatayı Erdi'ye soracaksınız. Güzel bir haber, değişiklik olmuş. En azından iPhone üstüne alüminyum dökmekten daha yaratıcı,
daha mantıklı.
Bir sonraki haberimiz de Toshiba'nın güzel bir USB belleği ile ilgili.
Ya bu çok tatlı. Benim bu hafta en çok aslında hoşuma giden ürünlerden birisi.
Hani bunu da koyayım koymayayım bir düşündüm ama sonra baktım hakikaten insanların ihtiyacına
yarayacak. Benim de çok şey var aslında
bakıyorsun. Var ama pratik olmuş.
Aynen çok güzel olmuş. 256 bit yapmış şifrelim yapıyor. Yani
aynen.
Neyse de bunu şey yapamaz.
Üzerinde açamaz numaratik yani. Klavye var arkadaşlar. Kendi dahil pili de var. Yani illa bilgisayara takıp şifreye girmenize gerek yok. Üstteki tuşlara şifreye basıyorsunuz. Cihaz kendini açıyor. Aynen. USB'den takıyorsunuz. Verilerinize ulaşıyorsunuz. Çıkarıldığı anda da otomatik olarak tekrardan her şeyi şifreliyor. Üstüne 256 bir şifresi de var.
Yani dediğim gibi çözemezsin onu. Açamazsın yani muhtemelen.
Senin benim açacağım iş
yok,
değil.
Yok kimse açamaz onu. Yıllar sürer onu bu tane altyapısını çözmek.
Ama FBI'da mı FBI'da CSI'da mı CSI'da.
Oralara girersen tamam orada. Ya ona bakarsan Trump filmde adam Nokia'nın hangi modeliydi?
N900 müydü bir şey?
N8'i takıp yazılım firmasının ultra güvenlik kapısını açıyordu. Yani, yani o hayale girersen hesap makinesi de açarsın açıkçası bakıldığında. Ama güzel olan taraf şu, hakikaten kurumsal işlerde biliyorsun hani pek çok özellikle endüstriyel casusun önüne geçmek için pek çok kurumun bilgisayarına USB bilekle takamıyorsunuz aslında bakılırsa. Şimdi bunu takabileceksin ama o da şifreli bir yapı olacak. Sonucunda bir başka güzel özelliği var bunun. Kaybettin diyelim bunu. 10 farklı yanlış girdi yapıldı. Sistem isterse ama geri kurtarılamayacak şekilde içindeki datayı siliyor, veriyi siliyor. Bu da güzel bir şey. Hakikaten kurumların ilgi gösterebileceği bir harici depolama çözümü olmuş eniler.
Ama dikkat edin ortalıkta bırakmayın. Hani bir arkadaşınız gelip sizi trolleyip basıp da içindeki verileri silmesin.
Öyle bir durum.
Her yerde bırakmayın bence. Gerçi belki de içinde bir ayar vardır. Hani 10 kere yanlış girince sil tarzında.
Valla
bir
yönetim şeyi var. Yönetim sistemi o kadar karmaşık olduğunu düşünmüyorum ya.
Yoksa da koysunlar, değil mi? Bence önemli.
Belki bir yazılımla yapılabilir, değil mi?
Türk trollerine çünkü lazım çünkü. Son haberimiz arkadaşlar biraz daha böyle bilim kokan bir haber. Ben çok ne yaptım?
Ne yaptın? Ne yaptın sen?
Ne yaptım?
Ne yaptın?
Onu diyorum işte, ne yaptım?
Vallahi.
Ben çok hoşlandım bu haberi görünce. Çünkü biliyorsun Afrika veya dünyanın çeşitli gelişmekte olan ülkelerinde sağlık çok büyük bir problem.
İlaç bulamıyor insanlar.
Oraya giden hani binlerce gönüllü doktor, hani sağlık personeli var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz ama işte ekipman olmadığı için onların da en büyük sıkıntısı. Fazla bir şey yapamıyorlar. Şimdi bir akıllı telefona çıkan kit sayesinde taktığımız kan örneğinin içerisinde herhangi bir cinsel yolla bulaşan frenge veya AIDS gibi hastalık olup olmadığını çok kısa bir süre içinde göreceğiz. Bu da yani bambaşka bir olay
hakikaten,
ya.
Teknolojinin insan hayatına ne kadar dokunabileceğinin önemli bir göstergesi. Ben bunu ilk okuduğumda aklıma şey gelmişti. Apple'ın geçtiğimiz senenin sonlarına doğru yaptığı bir iPad reklamı vardı. Onda da yine Afrika'da işte bir takım bölgelere iPad'i dağıtıyorlar. Daha sonrasında işte orada sağlık memuru diyelim artık, sağlık görevlileri çözemedikleri bir durum olduğunda daha gelişmiş bir ülkedeki doktora görüntülü bağlanıp oradan bir şekilde sonuca ulaşabilecek bilgiler alabiliyordu. Yani şimdi bu şöyle önemli. Hani şimdi Türk aklıyla baktığın zaman ulan ben bir halt işledim acaba bende bir hastalık var mı diye bakılabilir ama burada daha kullanılabilir kısım ya da projenin aslında çıkış noktası şu. Şimdi özellikle gelişmekte olan ülkelerde ya da az gelişmiş ülkelerde bu hastalıklar hala önemli bir tehdit olarak karşımızda duruyor. Özellikle hamile bayanlarda şöyle bir durum söz konusu olabilir. Bu hastalıkların bebeğe geçmesi çok kolay. Dolayısıyla doğacak bebeğin hasta olmaması adına önlem alınabilmesi için bence çok önemli bir buluş gibi görünüyor. Çok da makul bir fiyatı var. 35 dolar böyle bir şey olması lazım. Bunlardan binlerce alıp ki ne kadar çok alırsanız maliyet o kadar düşecektir diye tahmin ediyorum. Bu tür ülkelere dağıtım yapılabilir. Tabii ki isabet...
Kullanan bir cihaz da değil yani. Kanı doldurduğun yere ayrı bir modülü var. Söküyorsun, atıyorsun yani onu. Yani cihazın kendisi
aynı
kullanılabilir de.
Aynı isabet oranı anlamında değil. Çok iddialı değerlerden bahsediyor. %95-96 gibi doğruluk paylarından da bahsedilmiyor değil. Bence hakikaten hani o Kickstarter'da çok güzel projeler var. Bir de çok saçma projeler var. Onların arasında sıyrılan projelerden bir tanesi. Çünkü dediğimiz gibi AIDS ve frengi için bu tür datalar verebiliyor. İleride belki daha farklı hastalıklarında tespit anlamında önemli sonuçlar verebilir. Çünkü özellikle hani tüm dünya tehdit eden hastalıklara baktığında şekerle ilgili ölçüm yapabilen mesela bir takım böyle cihazların çıkması önemli olabilir. Kaldı ki mesela şey de deniyor. Apple Watch çıkacağı zaman özel bir uygulama vasıtasıyla glukoz miktarını vücutta takip edebileceği söyleniyor. Yani insanlar bu tür cihazlar istiyorlar artık. Bence hakikaten bu haftanın herhalde bence en
dokunaklı haberi.
En faydalı haberi diyelim daha doğrusu. Umarız gelişmekte olan ülkelerin ya da ihtiyaç duyan ülkelerin sağlık sorunlarına kısmen de olsa katkı sağlayabilecek bir yaygınlığa ulaşır bu cihaz.
Evet, gerçekten bizim de dileklerimiz bu yönde. Bu haberimizle beraber de programın sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Güzel oldu değil mi? Keyifli
güzel
oldu.
Aynen. Çok da keyifli oldu. Çok da güzel oldu.
Evet, çok da güzel oldu. Tamam mı? Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.